Ayrım 2. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 23. Hayatımın geri kalanını okuyarak geçirsem bile avukat Campbell Alexander'ın ofisinin duvarlarını yerden tavana kadar kaplayan kitapları bitirebileceğimi sanmam. Kafamdan kabaca bir hesap yapıyorum. Her sayfada aşağı yukarı 400 kelime olsa ve bu hukuk kitaplarının her birini ortalama 400 sayfa desek, raf başına 20 kitap ve kitaplık başına da 6 raf olduğunu hesaba kattığımızda 19 milyon kelime gibi bir rakam buluyorum. Üstelik daha sayamadığım bir sürü raf var. Ofiste tek başıma otururken avukatın masasını uzun uzun inceliyorum. Son derece titiz ve düzenli. Öyle ki masanın üstünde para maçı bile yapabilirsiniz. Ne karısının, ne çocuklarının, ne de kendisinin tek bir fotoğrafı bile yok. Ayrıca odanın bu kadar derli toplu olmasına karşın yerde su dolu bir çanak duruyor. Kendi kendime buna bir açıklama getirmeye çalışıyorum. Bir karınca ordusunun yüzme havuzu olabilir. Bu tür ilkel nemlendiricidir. Bilgi de seraptır. Tam son olasılığın doğruluğu konusunda kendimi ikna etmiş ve gerçek olup olmadığını anlamak için öne doğru uzanıp ona dokunmaya karar vermişken kapı aniden açılıyor. Oturduğum sandalyeden düşmeme ramak kalıyor. Toparlanmaya çalışırken içeri dalan bir Alman kurduyla göz göze geliyorum. Gözlerinin içine bakan köpek yanımdan geçip çanağın yanına gidiyor ve suyu içmeye koyuluyor. Campbell Alexander da odaya giriyor. Saçları siyah ve boyu da en az babam kadar. Yaklaşık 1.80, köşeli bir çenesi ve donuk bakan gözleri var. Ceketini çıkarıp kapının arkasına özenle asıyor ve sonra masasına geçmeden önce dolabın birinden bir dosya çıkarıyor. Bir kere bile gözüme bakmadan konuşmaya başlıyor. Baştan söyleyeyim, okul harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum, masalını bana yutturamazsın, diyor Campbell Alexander. Gerçi sizde bu yapışkanlık varken keneler mesleği bırakacak yakında, yanlış mıyım? Kendi şakasına gülüyor. Ben bir şey satmıyorum. Bana meraklı bir bakış atıyor ve sonra telefondaki bir düğmeye basıyor. Carrie, diyor sekreterin sesi duyulduğunda. Bunun ne işi var ofisimde? Size avukatım olarak tutmaya geldim, diyorum. Avukat elini düğmeden çekiyor. Hiç zannetmiyorum. Ne tür bir dava için geldiğimi bile bilmiyorsunuz. İleri doğru bir adım atıyorum. Köpek de atıyor. Hayvanın tıpkı dağlarda mahsur kalan insanlara boyunlarından matarada rom taşıyan Sam Bernard'larınki gibi üzerinde kırmızı bir haç bulunan o yeleklerden giydiğini o an fark ediyorum. Hemen onu sevmek için elimi uzatıyorum. Dokunma, diyor Alexander. Yargıç bir hizmet köpeğidir. Elimi geri çekiyorum. İyi de siz kör değilsiniz. Teşekkür ederim. Bilmiyordum. Neyiniz var öyleyse? Soru ağzımdan çıktığı an geri almak istiyorum. Yüzlerce kaba insanın Kate'e aynı soruyu sorduğuna kaç defa tanık olmadım mı ben? Akciğerinde metal bir parça var, diyor Campbell Alexander ters bir şekilde. Köpek de benim güçlü mıknatıslara yaklaşmama engel oluyor. Şimdi beni yalnız bırakma onurunu bana bahşedecek olursan sekreterim sana yardımcı olacak bir... Oradan elim boş çıkamam. Gerçekten Tanrı'yı dava ettiniz mi? Biriktirdiğim bütün gazete kupürlerini çıkarıp çıplak masanın üzerine koyuyorum. Yanındaki bir kas hafifçe seyiriyor ve sonra en üstte duran haberi alıyor. Yetimhanelerinden birinde yaşayan ve bir fetüs dokusu kullanılarak yapılacak deneysel bir tedaviye ihtiyacı olan bir çocuğun tedavisini Vatikan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkan Providence Piskoposluğunu çocuğun adına dava ettim. Tabii 9 yaşında bir çocuğun kendisinin sevgili kulu olmadığı için Tanrı'ya dava açtığı şeklinde bir manşet daha çok ilgi uyandırır. Konuşmadan sadece ona bakıp dinliyorum. Aslında Darwin Giron diye itiraf ediyor avukat, kendisini sevmediği için gerçekten de Tanrı'ya dava açmak istemişti. O an o büyük mamum masanın üstünde bir gökkuşağı çıksa en fazla bu kadar olurdu. Bay Alexander, diyorum. Benim ablam lösemi hastası. Bunu duyduğuma üzüldüm. Ama sen bir kez daha Tanrı'ya dava açmak istesen bile, ki öncelikle ben bunu istemiyorum, başkası adına dava açma hakkın yok. Aslında açıklanacak çok şey var. Ablamın damarlarında dolaşan kendi kanım, Kate'in ihtiyaç duyabileceği beyaz kan hücrelerini alabilmek için kollarını bastıran hemşireler, birinci seferde yeterli hücre alamadıklarını söyleyen doktor. İliğimi verdikten sonra çektiğim korkunç kemik ağrısı ve çürükler, ablam için fazlasını üreteyim diye bendeki kök hücreleri çoğaltan iğneler. Hasta olmadığım ama olabileceğim gerçeği, dünyaya gelmemin tek sebebinin Kate için bir hücre tarlasına ihtiyaç duyulmuş olmaları gerçeği. Şu dakikada bile hakkımda çok önemli bir karar verildiği ve fikrini açıklamayı en çok hak eden o insana kimsenin ne düşündüğünü sorma zahmete girmemiş olması gerçeği. Açıklanacak çok şey var ve bu yüzden ben de durumu elimden gelen en iyi şekilde açıklıyorum. Tanrı'ya değil, ebeveynlerime diyorum. Kendi bedenimi, kullanım haklarımı bana bırakmaları için onlara dava açmak istiyorum. Campbell, sahip olduğun tek şey bir çek ise etrafındaki her şey sana çivi gibi görünmeye başlar. Bu sözü babam, yani ailedeki ilk Campbell Alexander söylerdi. Amerikan adalet sisteminin göbeğinde yaşayan ben de aynı şeyi düşünüyorum. Basit bir dille açıklayacak olursak, konumlarını yitirip köşeye sıkıştırılmış insanlar yeniden o konuma gelebilmek için her şeyi yaparlar. Bazıları bunu yumruklarıyla yapar, bazıları ise dava açarak. İşte ben bu kişilere minnettarım. Kerry masamın kenarına mesajlarımı benim tercih ettiğim şekilde dizmiş. Acil olanlar yeşil kod kağıtlarına, daha az ibede olanlar sarı kağıtlara yazılmış ve tıpkı bir iskambil falı gibi iki düzenli sıra halinde dizilmiş. Bir telefon numarası gözüme takılıyor ve kaşlarımı çatarak yeşil kağıdı sarıların yanına kaydırıyorum. "Annen 4 kez aradı," diye yazmış Kerry. Bir kez daha düşünüp kağıdı ortasından yırtıyor ve çöp kutusuna postalıyorum. Karşımda oturan kız benden cevap bekliyor ve ben de bilerek o cevabı vermemekte direniyorum. Anne babasını dava etmek istediğini söylüyor. Tıpkı bu gezegendeki diğer tüm gençler gibi. Ama kendi bedeninin kullanım hakkı için dava etmek istiyor. Bu benim adeta kara vebadan kaçar gibi kendimi sakındığım türden bir dava. Çok fazla çaba göstermemi ve mevkilime dadılık yapmamı gerektirecek türden. Derin bir nefes alıp yerinden kalkıyorum. "Adın ne demiştin?" "Henüz söylemedim." Yerinde hafifçe doğruluyor. "Adım Anna Fitzgerald." Kapıyı açıyorum ve sekreterime bağırarak sesleniyorum. "Kerry, Bayan Fitzgerald için aile planlaması dairesinin telefonunu getirir misin?" "Ne?" Arkamı döndüğümde kızı ayakta buluyorum. "Aile planlaması mı?" "Bak Anna, benden sana küçük bir tavsiye. Doğum kontrol hapı kullanmanın ya da kürtaj olmana izin vermiyorlar diye annenle babana dava açmak, bir sivrisineği öldürmek için balyoz kullanmak gibi bir şeydir. Paranı kendine saklayıp aile planlamasına başvurabilirsin. Onlar senin sorununa çok daha iyi bir çözüm bulabilirler." Ofise girdiğimden beri ilk defa ona gerçekten kelimenin hakkını vererek baktım. Öfke bu çocuğu bir elektrik akımı gibi sarmış. "Ablam ölüyor ve annem de bir böbreğimi ona bağışlamamı istiyor," diyor hararetli. "Bana kalırsa bir avuç bedava prezervatif bu sorunu çözmeye yetmeyecektir. Hani bazı anlarda hayatınız ikiye ayrılan bir yol gibi önünüzde uzanır ve bu zorlu yollardan birini seçseniz bile aslında bir hata yaptığınızdan emin bir şekilde aklınız hep öbüründe kalır." Kerry elinde kendisinden istediğim numaranın yazılı olduğu bir kağıtla geliyor ama kağıdı almadan kapıyı kapatıyor ve gidip masama oturuyor. "Kimse seni istemediğin halde bir organını bağışlamaya zorlayamaz. Hadi ya, ciddi misin?" Öne doğru eğiliyor ve parmaklarıyla saymaya başlıyor. "Ablama ilk verdiğim şey kordon kanıydı ve o sırada henüz yeni doğmuş bir bebektim. Ablam lösemi hastası ve benim hücrelerim onda remisyon sağladı. Hastalığı nüksettiğinde 5 yaşındaydım ve benden lenfosit aldılar tam 3 kez. Çünkü o doktorlara ilk aldıkları miktar hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Bu da işe yaramayınca ilik nakli için benden ilik aldılar. Kate enfeksiyon kaptığında benim granülosit vermem gerekti. Bir daha nüksedince periferal kan kök hücreleri bağışlamak zorunda kaldım. Bu kızın tıp terimleri dağarcığını görseler, para ödediğim bazı bilir kişiler utançlarından yerin dibine geçerler. Çekmeceden bir not defteri çıkarıyorum. Anlaşılıyor ki daha önce ablanın donörü olmaya razı olmuşsun. Önce tereddüt ediyor, sonra başını sallıyor. Kimse bana fikrimi sormadı. Anneyle babana böbreğini bağışlamak istemediğini söyledin mi? Beni dinlemezler ki. Bence dinleyebilirler. Özellikle bu konudan bahsedersen. Gözlerini yere indiriyor, saçları yüzüne düşüyor. Beni hiç umursamıyorlar. Sadece kanıma ya da başka bir şeyime ihtiyaçları olursa hatırlanıyorum. Kate hastalanmamış olsa doğmayacakmışım bile. Bir varis ve bir de yedek. Bu kökleri İngiltere'de atalarımın zamanına kadar uzanan bir gelenek. Kulağa çok duygusuzca gelse de birincisinin ölme ihtimaline karşılık yedek bir çocuk yapmak son derece pratik bir yöntem. Sonradan akıl edilmiş olmak bu çocuğun hoşuna gitmeyebilir. Ama her gün kabul edilemeyecek nedenlerden ötürü öyle çok çocuk dünyaya geliyor ki kötü giden bir evliliği yoluna koymak, ailenin adını sürdürmek, bir anne ya da babanın kendi benzerini yaratmayı istemesi gibi. Kate'in hayatını kurtarayım diye beni doğurmuşlar şeklinde bir açıklama yapıyor. Uzman doktorlara falan gitmişler ve mükemmel genetik uyuma sahip embriyoyu seçmişler. Hukuk fakültesindeyken etik derslerimiz vardı ama genellikle kafa ütüleyici olduğunun ya da hukukla etiğin hiç de bağdaşmadığını düşündüğümüzden bu derslere pek katılmazdım. Yine de düzenli olarak CNN izleyen herkes kök hücre tartışmalarını duymuştur. Yedek parça bebekler, özel tasarım çocuklar, bugünün çocuklarını kurtarmak için uygulanan yarının bilimi. Kalemi masaya vuruyorum ve köpeğim yargıç yanıma sokuluyor. "Ablana böbreğini vermezsen ne olur?" "Ölür." "Sen bunu kabul ediyorsun öyle mi?" Anna'nın dudakları hafifçe büzülüyor. "Sonuçta buradayım, değil mi?" "Evet, doğru. Ben sadece bunca zamandan sonra bu gidişe bir dur demene sebep olanın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum." Kitap raflarına bakıyor. "Çünkü asla durmuyor," diyor basitçe. Birden aklına bir şey gelmiş gibi duraklıyor. Elini cebine atıyor ve bir tomar kağıt parayla biraz bozukluk çıkarıp masamın üstüne bırakıyor. "Paramı alamazsam diye endişelenmenize gerek yok. Burada 136.87 dolar var. Biliyorum. Bu kadarı yetmez ama bir yolunu bulurum. Ben saatini 200 alıyorum." "Dolar mı?" "Takasla gelen malları ATM makinesine yatırırken zorlanıyorum diye cevap veriyorum. Belki köpeğinizi falan gezdirebilirim. Hizmet köpekleri yalnızca sahipleri tarafından gezdirilir diyerek omuz silkiyorum. Bir şeyler düşünürüz. Bana bedava avukatlık yapamazsınız diyerek ısrar ediyor. Peki tamam, kapı tokmaklarımı cilalayabilirsin öyleyse. Aslında bunu kabul etmemin sebebi öyle hayırsever bir adam olmamdan çok hukuki açıdan bu davanın sonucunun baştan belli olması. Kız böbreğini vermek istemiyor. Aklı başında hiçbir mahkeme onu böbreğini vermeye zorlayamaz. Hiçbir hukuki araştırma yapmak zorunda değilim. Ebeveynler biz daha mahkemeye çıkmadan pes edecekler ve her şey sonuçlanacak. Ayrıca bu dava o kadar çok konuşulacak ki mesleğimde önümüzdeki 10 yılı şimdiden kurtarmış sayabilirim. Senin için aile mahkemesine bir dilekçe yazacağım. Tıbbi amaçlar doğrultusunda yasal azat diyorum. Sonra ne olacak? Bir oturum düzenlenecek ve yargıç senin için bir vasi tayin edecek. Ki bu kişi aile mahkemesinde çocuklarla ilgili davalarda çalışmak üzere eğitim almış ve çocuğun yararı için en iyisinin ne olduğuna karar veren bir kişidir diye anlatıyor Anna. Ya da başka bir ifadeyle bana ne olacağına karar verecek diğer bir yetişkin. Tamam, ama kanun böyle işler ve bundan kaçışın yok. Ancak bir vasi teorik olarak sadece seni gözetir, ablanı ya da ebeveynlerini değil. Önümdeki deftere not alırken beni izliyor. İsminizin ters olması sizi rahatsız etmiyor mu? Nasıl yani? Yazmaya ara veriyor ve ona bakıyorum. Temple Alexander. Soyadınız aslında bir ilk ad ve ilk adınız da soyadı gibi. Duraksıyor ya da bir çorba adı. Bunun senin davanla ne gibi bir ilgisi var? Hiç. Sadece anne babanın sizin için çok yanlış bir karar vermişti. Masamın üzerinden uzanıp ona kartımı veriyorum. Bir şey sormak istersen beni arayabilirsin. Kartı alıyor ve parmaklarını ismimin kabartmalı harfleri üzerinde gezdiriyor. Ters ismimin. Tanrı aşkına. Sonra masaya doğru eğiliyor, defterimi alıyor ve sayfanın alt kısmını yırtıyor. Kalemimi de alıp bir şeyler yazıyor ve sonra kağıdı bana uzatıyor. Elimdeki nota bakıyorum. Anna, 555-3211. Bir şey sormak istersin, diyor. Odamdan dışarı çıktığımda Anna'nın gitmiş olduğunu ve Karen'in de masasında oturmuş, önündeki kataloğa baktığını görüyorum. Eskiden buz taşımak için şu L.L. Bean marka kanvas çantada kullandıklarını biliyor muydun? Evet, vodka ve Bloody Mary kokteyli. Her cumartesi sabahı yazlıktan plaja taşırdık. Bunu düşünmek bana annemin aradığını hatırlattı. Karen'in hayatını medyumlukla kazanan bir teyzesi var ve ara sıra bu genetik eğilim kendini onda da gösteriyor. Veya belki de her sırrımı bilecek kadar uzun süredir benim yanında çalıştığındandır. Sonuçta her nasılsa ne düşündüğümü bile biliyor. Baban 17 yaşında bir kızla arkadaşlık ediyormuş ve kendini ifşa etmemek gibi bir kavramdan haberi yokmuş ve anneni öğlen olmadan aramazsan, Carrie saatine bakıyor. Eyvah! Bu hafta bizi kaç defa kendisini huzurevine yatırmakla tehdit etti? Sadece 3, diyor Carrie. Hala ortalamanın altındayız. Masaya doğru eğilip kataloğu kapatıyorum. Para kazanma zamanı Bayan Donatelli. Neler oluyor? Şu kız vardı ya. Anna Fitzgerald. Aile planlamasına gönderdiğin mi? Pek sayılmaz diye cevap veriyorum. Onu biz temsil edeceğiz. Bir tıbbi azat dilekçesi yazmanı istiyorum. Sen de yarına kadar bunu aile mahkemesine ulaştırırsın. Hadi canım, onun avukatlığını mı üstlendin? Elimi kalbime koyuyorum. Benim bu kadar hayırsız biri olduğumu düşünmen çok kalbimi kırdı. Aslında ben cüzdanını düşünüyordum. Kızın ailesinin haberi var mı? Yarın itibariyle öğrenecekler. Sen kafayı mı yedin? Nasıl? Carrie başını olumsuzca sallıyor. Kız nerede kalacak? Bu soru üzerine duraklıyorum. Aslında bunu hiç düşünmemiştim. Ebeveynlerine dava açan bir kızın mahkeme evrakları adresine gönderildikten sonra onlarla aynı çatı altında huzur içinde yaşaması beklenemez. Birden yargıç yanıma geliyor, burnunu bacağıma sürtüyor, kızgın bir şekilde kafamı sallıyorum. Zamanlama her şeyden önemlidir. Bana 15 dakika ver diyorum Carrie'ye. Hazır olunca seni arayacağım. Temple diye bastırıyor Carrie acımasız. Bir çocuğun kendi kendini savunmasını bekleyemezsin. Ofisime yöneliyorum, yargıç da arkamdan geliyor ancak eşiği geçer geçmez duruyor. Benim sorunum değil diyorum ve sonra kapıyı kapatıp güzelce kilitliyor ve beklemeye koyuluyorum. Sara, 1990. Morluk dört yapraklı bir yoncaya benziyor ve Kate'in kürek kemiklerinin tam ortasında duruyor. İlk gören Jesse oluyor. O sırada ikisi küvette yıkanıyorlar. Anne diye bana soruyor. Bu Kate'in şanslı olduğu anlamına mı geliyor? Önce bunu kir zannedip ovarak çıkarmaya çalışıyorum ama nafile. Kate, yani muayeneye konu olan denek, başını kaldırıp çukur gözleriyle bana bakıyor. Burası acıyor mu? Diye soruyorum ve o da başını sallıyor. Arkamda koridordan Brian bana gününün nasıl geçtiğini anlatıyor. Hafif duman kokuyor. Adamın teki bir çanta pahalı püro almış ve bunları yangına karşı 15 bin dolara sigortalatmış. Sonra ne olmuş dersin? Sigorta şirketine püroların hepsinin bir dizi küçük yangında yok olduğu yönünde bir beyan gelmiş. Püroları içmiş mi diye soruyorum Jesse'nin kafasını durularken. Brian kapının eşiğine dayanıyor. Evet, ama yargı şirketin proların yangına karşı sigortalanabilir olduğunu temin ettiği ancak kabul edilebilir yangının ne tür bir yangın olduğunu belirtmediği hükmüne vardı. Hey Kate, böyle yapınca acıyor mu diyor Jesse ve baş parmağını sertçe kız kardeşinin omurilinin üzerindeki morluğa bastırıyor. Kate çığlığı basıyor, kaçmaya çalışıyor ve beni baştan başa ıslatıyor. Onu sudan çıkarıp Brian'a veriyorum. Tıpkı bir balık gibi kaygan. İki sarı kafa birbirinin kopyası gibi duruyorlar. Jesse daha çok bana benziyor. Zayıf, esmer, duygusallıktan uzak. Brian buna ailemizin artık tamamlandığının ispatı olduğunu söylüyor. İkimizin de kendi klonu var. Hemen şimdi küvetten çıkıyorsun diyorum Jesse'ye. 4 yaşındaki bu sırılsıklama olan ayağa kalkıyor ve bacağını küvetin geniş kenarından aşırmaya çalışıyor. Ancak dizini sertçe vurup ağlamaya başlıyor. Jesse'yi bir havluya sarıp susturmaya çalışırken bir yandan da kocamla sohbetimize devam etmeye çabalıyorum. Evliliğin dili işte bu. Banyoların, akşam yemeklerinin ve yatmadan önce okunan hikayelerin noktalama işaretleri görevi gördüğü bir Mors alfabesi. Seni mahkemeye hangi taraf çağırdı diye soruyorum Brian'a. Davalı mı? İddia makamı. Sigorta şirketi parayı ödedi ve adamı 24 ayrı kundakçılık suçundan tutuklattırdı. Ben de onların uzmanı olarak çağrıldım. Uzman bir itfaiyeci olan Brian, baştan aşağı simsiyah kesmiş bir binaya girip alevlerin başladığı noktayı bulabilir, yanıp kavrulmuş bir sigara izmariti, açıkta bir kablo. Her felaket bir kıvılcımla başlar. Sadece ne aramanız gerektiğini bilmelisiniz. Yargıç davayı reddetti, öyle değil mi? Yargıç, adamı 24 ayrı birer yıllık hapse mahkum etti diyor Brian. Kate'i yere indiriyor ve pijamasını başından geçirmeye koyuluyor. Eski hayatımda avukattım. Bir zamanlar olmak istediğim şeyin bu olduğuna inanıyordum ama bugünler emekleme dönemindeki bir bebeğin avucundaki ezilmiş menekşeleri bana vermesinden önceydi. Bir çocuğun gülümsemesinin tıpkı bir dövme gibi silinemeyen bir sanat olduğunu anlamadan önceki günlerdi. Ablam Susan bu düşünce karşısında çılgına dönüyor. Kendisi Bank of Boston'da yükselme yolundaki engellerin çoğunu aşmış parlak bir finans uzmanı ve ona göre ben bir zihinsel evrim israfıyım. Ama bana kalırsa verilen mücadelenin önemli bir kısmı sizin için uygun olanı bulabilmekle ilgili ve ben bir anne olarak avukatlıkta olabileceğimden çok daha iyiyim. Bazen benim tek örnek mi olduğumu yoksa hiçbir yere varamayarak aslında nerede olmaları gerektiğini anlayan başka kadınlar da var mı? Merak ediyorum. Jesse'yi kurularken başımı kaldırıyorum ve Brian'ın bana baktığını görüyorum. Orada olmayı özlüyor musun Sarah diye soruyor bana sessizce. Oğlumuzu havluyla sarıp onu başının üstünden öpüyorum. Dişçiye gitmeyi ne kadar özlüyorsam orayı da o kadar özlüyorum diyorum. Ertesi sabah kalktığımda Brian çoktan işe gitmiş. 2 gündüz arkasından 2 gece çalışıyor sonra 4 gün boş ve bu şekilde devam ediyor. Saate baktığımda 9'u geçmiş olduğunu görüyorum. Daha da şaşırtıcı olanı çocuklarımın beni uyandırmamış olmaları. Üzerimde bornozumu alt kata koşturuyorum ve Jesse'yi yerde oyuncaklar ile oynarken bulunuyorum. Ben kahvaltı ettim diye hep ilgilendiriyor beni. Sana da hazırladım. Tabii ki mutfak masasının her tarafı mısır gevreği olmuş ve gevreklerin durduğu dolabın altına doğru itilmiş sandalyenin duruşu ise insanın yüreğini ağzına getiren bir manzara teşkil ediyor. Yerde buzdolabından kaseye doğru ilerleyen bir de süt izi göze çarpıyor. Kate nerede? Uyuyor diye cevaplıyor Jesse. Onu dürttüm, uyandırmaya çalıştım ama kalkmadı. Çocuklarım doğal bir çalar saat gibidir. Kate'in bu saate kadar uyuduğu düşüncesiyle son zamanlarda burnunu çekip durduğunu hatırlıyor ve dün gece o kadar halsiz görünmesinin sebebi bu muydu acaba diye meraklanıyorum. Ona seslenerek üst kata çıkıyorum. Odasının karanlığında yüzüme odaklanmış halde emekleyerek bana doğru gelmeye çabalıyor. Günaydın. Perdeleri açıyor ve güneşin Kate'in battaniyesinin üstüne vurmasına aracı oluyorum. Onu yatağa oturtup sırtını sıvazlıyorum. Haydi seni giydirelim bakalım diyor ve pijamasının üstünü sıyırıyorum. Omurluğu boyunca bir dizi morluk tıpkı küçük bir mavi mücevher sırası gibi uzanıyor. Anemidir herhalde öyle değil mi diye soruyorum doktora. Bu yaştaki çocuklar öpücük hastalığına yakalanmazlar değil mi? Doktor Wayne stetoskobunu Kate'in küçük göğsünden çekiyor ve pembe tişörtünü indiriyor. Bir virüs olabilir, kan almamız ve bazı tahliller yapmamız gerek. O ana dek sakince kafası olmayan bir G.I. Joe ile oynayan Jesse bunu duyunca başını oyundan kaldırıyor. Kanı nasıl alıyorlar biliyor musun Kate? Pastelle mi? İğneyle. Upuzun kocaman iğneleri koluna batırıp Jesse diye uyarıyorum onu. İğne mi diye bağırıyor Kate. Acıcak mı? karşıya geçmenin ne zaman güvenli olduğunu söylemem, tabağındaki eti küçük parçalara bölmem ve onu kocaman köpekler, karanlık çok ses çıkaran fişekler gibi her türlü korkutucu şeyden korumam konusunda bana çok güvenen kızım büyük bir beklentiye gözlerini bana dikiyor. Azıcık acıyacak, söz diyorum. Hemşire elinde şırınga, ufak şişeler ve kauçuk turnike lastiğinin bulunduğu tepsiyle içeri girince Kate çığlık atmaya başlıyor. Derin bir nefes alıyorum. Kate, bana bak tatlım. Ağlaması azalıp küçük hıçkırıklara dönüşüyor. Çok az. Küçük bir çimdik kadar acıyacak. Tamam mı? Yalancı diye fısıldıyor Jesse alçak sesle. Kate biraz rahatlıyor. Çok az ama. Hemşire onu muayene yatağına yatırıyor ve omuzlarını bastırmamı istiyor. İğnenin kolunun beyaz derisine girişini izliyorum. Kate bir çığlık patlatıyor ama şırıngaya kan dolmuyor. Affedersin tatlım diyor hemşire. Tekrar denemek zorundayım. İğneyi çıkarıyor ve bu defa daha da şiddetli bağıran Kate'in koluna sokuyor. Kate birinci ve ikinci şişelerde tüm çabasıyla mücadele gösteriyor. Üçüncüde artık kendini salıveriyor. Hangisinin daha kötü olduğunu ise bilemiyorum. Kan tahlilinin sonuçlarını bekliyoruz. Jesse bekleme odasındaki halıya yüzüstü uzanmış. Bu odadan geçmiş tüm hasta çocuklardan kalan kim bilir ne tür mikropları topluyor. İçimden doktorun gelip bana Kate'i eve götürebileceğimi, bol bol portakal suyu içmesi gerektiğini söylemesini ve sihirli bir değnek gibi elinde tuttuğu reçeteyi bize vermesini geçiriyorum. Doktor Wayne bizi tekrar odasında toplayana kadar aradan bir saat geçiyor. Kate'in tahlilleri biraz sıkıntılı görünüyor, diyor. Özellikle beyaz kan hücresi sayısı normalden çok düşük. Bu ne anlama geliyor? O anda tıp fakültesine değil de hukuk fakültesine gittiğim için kendime lanet ediyorum. Beyaz kan hücreleri ne işe yarardı diye hatırlamaya çalışıyorum. Bir tür otoimmün yetmezliği olabilir. Ya da belki sadece tahlilde bir yanlışlık yapılmıştır. Kate'in saçlarını okşuyor. Emin olmak için sizi hastaneye bir hematoloğa göndererek testi yeniden yaptıracağım. İçimden şöyle geçiyor. Şaka yapıyor olmalısın. Ne var ki elim kendi kendine Doktor Bey'in uzattığı kağıda gidiyor. Umduğum gibi bir reçete değil, bir isim. Ileana Farguat Province Hastanesi Hematoloji Onkoloji. Onkoloji mi? Dehşete kafamı sallıyorum. Ama bu kanserle ilgilenir. Doktor Wayne'in bunun yalnızca o doktorun uzmanlık alanının içine giren başka bir kısım olduğunu, kan tahlili laboratuvarlarıyla kanser hastalarının yattığı koğuşun yan yana olduğunu, başka bir anlama gelmediğini söyleyip beni teskin etmesini bekliyorum, etmiyor. İtfaiye binasındaki görevli bana Brian'ın tıbbi bir çağrıyla göreve gittiğini söylüyor. 20 dakika önce kurtarma aracıyla çıkmış. Tereddüt ediyorum. Hastanenin bekleme odasındaki plastik sandalyelerden birine yığılmış, Kate'e bakıyorum. Tıbbi bir çağrı. Bence hayatımızda büyük, köklü kararlar aldığımızda hiç farkına varmadığımız dönüm noktalarından geçiyoruz. Kırmızı ışıkta beklerken gazetenin başına göz attığımız sırada trafiğin arasından fırlayan ve kazaya neden olan bordo minibüsü görmememiz gibi. Ya da kafenin tekine girip de bir gün evleneceğiniz adamla tezgahın üstünden bozuk paraları topladığı sırada tanışmanız. Şuna ne dersiniz? Saatlerdir önemli bir şey yok diyerek kendinizi yatıştırmaya çalışmışken kocanıza sizinle buluşması için not bırakmak. Telsizden anons edin diyorum. Hastanede olduğumuzu söyleyin. Brian'in yanımda olması beni rahatlatıyor. Sanki şimdi bir çift nöbetçi asker, sağlamlaştırılmış bir savunma hattı gibiyiz. 3 saattir Providence hastanesindeyiz ve her geçen dakika Doktor Wayne'in bir hata yapmış olduğuna kendimi inandırmam daha zorlaşıyor. Jesse plastik bir sandalyede uyuyor. Kate bir kan verme eziyetine daha maruz kaldı ve soğuk algınlığından bahsetmem üzerine de göğüs röntgeni çekildi. 5 aylıkken diye dikkatle cevap veriyor Brian elinde bir hasta dosyasıyla önünde duran doktorun sorusuna. Sonra bana dönüyor. Emeklemeye o zaman başlamıştı değil mi? Galiba. Şu ana dek doktor, Kate'e hamile kaldığım gece ne giydiğimizden kaşık tutmayı ilk ne zaman öğrendiğine kadar her şeyi sordu. İlk kelimesi, Brian gülümsüyor, dada. İlk ne zaman konuştu demek istemiştim. Ha, Brian kaşları çatılıyor. Sanırım 1 yaşını yeni doldurmuştu. Affedersiniz diye araya giriyorum. Bana bunun ne gibi bir önemi olduğunu açıklayabilir misiniz? Yalnızca tıbbi geçmişini çıkarıyoruz Bayan Fitzgerald. Kızınız hakkında mümkün olan en fazla şeyi öğrenmek istiyoruz ki sorununun ne olduğunu anlayabilelim. Bay ve Bayan Fitzgerald. Laboratuvar önlüklü genç bir kadın bize yaklaşıyor. Ben bir filobotomistim. Kan almak için özel olarak eğitilmiş kişilere verilen ad. Çevirenin notu. Doktor Farguard, Kate'e bir putulaşma testi yapmamı istiyor. İsmini duyan Kate kucağımda gözlerini açıyor. Beyaz önlüklü kadına bir bakış atıp kollarını gömleğinin kolunun içine çekiyor. Parmaktan alamaz mısınız? Maalesef. Gerçekten en kolay yolu bu. O anda aklıma hamileyken Kate'i karnında nasıl hıçkırık tuttuğu geldi. Bazen saatlerce karnım seyirirdi. Yaptığı her hareket, en küçükleri bile beni kontrol edemediğim bir şey yapmaya zorlardı. Sizce dedim sessizce, duymak istediğim şey bu mu? Kantine gidip de kahve istediğinizde erişmesi daha kolay diye size kola verseler hoşunuza gider miydi? Kredi kartıyla ödeme yapmak istediğinizde bunun çok zahmetli bir iş olduğunu ve nakit ödemenizi söyleseler ne yapardınız? Sarah. Brian'ın sesi uzaklardan gelen bir rüzgar gibi kalıyor. Sizce çocuğumla birlikte burada oturup ona neler olduğu veya neden bu testleri yaptığınız hakkında en ufak bir fikrim olmadan beklemek benim için kolay mı? Sizce bu onun için kolay mı? Ne zamandan beri en kolayını yapmak için bir seçeneğiniz var? Sarah, ancak Brian elini omzuma koyduğu anda ne kadar şiddetli bir şekilde titrediğimi farkına varıyorum. Kadın bir süre bana baka kalıyor, sonra hışımla dönüp topuklarıyla koridoru ineterek uzaklaşıyor. Gözden kaybolduğu anda çözülüyorum. Sarah, neyin var senin? Diyor Brian. Neyin mi var? Ne bileyim Brian, kimse gelip bize çocuğumuzun nesi ol... Kollarını uzatıp beni sarıyor. Kate tutulmuş bir nefes misali aramızda sıkışıyor. Şşş diyerek beni sakinleştiriyor. Her şeyin yoluna gireceğini söylüyor ve hayatıma ilk kez ona inanmıyorum. O anda saatlerdir görmediğimiz Dr. Farquaad çıka geliyor. Galiba pıhtılaşma testinde bir sorun çıkmış. Bir sandalye çekip oturuyor. Kate'in tam kan sayımında anormal sonuçlar çıkıyor. Beyaz kan hücreleri çok düşük. 1.3. Hemoglobini 7.5. Hematokriti 18.4. Pıhtı hücreleri 81.000 ve nötrofilleri de 0.6. Bu seviyelerde seyreden rakamlar bazı durumlarda bir otoimmün hastalığı belirtisidir. Ancak Kate'de aynı zamanda %12 promiyolosit ve %5'te olgunlaşmamış hücre var. Bunlar da lösemik bir sendromun işaretleri. Lösemik diye tekrar ediyorum. Eli avuca sığmayan türden bir kelime. Kaygan, tıpkı bir yumurtanın akı gibi. Doktor Farquaad başını sallıyor. Lösemi bir kan kanseri türüdür. Brian gözlerini dikmiş, öylece doktora bakıyor. Bu ne anlama geliyor? Kemik iliğini hücre üretiminden sorumlu bir kreş gibi düşünün. Sağlıklı bedenlerde üretilen kan hücreleri dışarı çıkıp hastalıklarla savaşabilecek, pıhtılaşabilecek, oksijen taşıyabilecek ya da hangi amaç için üretilmişlerse bunu yerine getirebilecek kadar olgunlaşana dek kemik iliğinde kalır. Lösemisi olan bir insanda kreşin kapıları çok erken açılır. Olgunlaşmamış kan hücreleri kan dolaşımına dahil olur ve görevlerini yerine getiremezler. Tam kan sayımında promiyolositleri rastlamak her zaman tuhaf sayılmaz. Ama Kate'inkini mikroskop altında incelediğimizde anormallikler olduğunu gördük. İkimize de sırayla bakıyor. Bunu teyit etmek için bir kemik iliği aspirasyonu yapmam gerek ama görünüşe bakılırsa Kate'de akut promiyolitik lösemi var. Dilim sormak istediğim sorunun ağırlığı altında ezilip kıvranırken Brian kendini zorlayarak o meşhum soruyu yöneltiyor. Yani ölecek mi? Doktor Farquaad'ı omuzlarından tutup çılgınca sarsmak istiyorum. Ağzından çıkanları geri alacaksa eğer, pıhtı testi için gereken kanı Kate'in kollarından bizzat kendim alacağımı söylemek istiyorum ona. APL çok nadir rastlanan bir miyeloid lösemi türüdür. Yılda sadece 1200 kişide bu hastalık görülür. APL hastalarının hayatta kalma oranları tedavinin hemen başlaması halinde %20 ila 30'dur. Rakamları kafamdan uzaklaştırıp cümlenin geri kalan kısmına sarılıyorum. Bir tedavisi var yani diye soruyorum. Evet, agresif bir tedaviyle miyeloid lösemi hastaları 9 ay ila 3 yıl arasında yaşayabilirler. Geçen hafta Kate'in odasının kapısına dikilmiş nadiren elinden bıraktığı saten bir battaniyeye uykusunda sıkı sıkıya sarılmasını izlemiştim. Şuraya yazıyorum diye fısıldamıştım Brian'a. Bunu asla elinden bırakmayacak. Gelinliğinin astarını dikmek zorunda kalacağım. Bahsettiğim kemik iliği aspirasyonunu yapmalıyız. Kate'e hafif dozda bir genel anestezi yapacağız. Pıhtı testinde uyurken halledebiliriz. Doktor sembatik bir ifadeyle bize yaklaşıyor. Sakın unutmayın, çocuklar olasılıklara üstün gelebiliyorlar. Hem de her gün. Tamam diyor Brian. Sanki bir futbol maçında takımını coşturur gibi ellerini birbirine vuruyor. Tamam. Kate başını gömleğinden kaldırıyor. Yanakları kızarmış, yüzünde sakınır bir ifade var. Bu bir hata olmalı. Doktorun incelediği başka bir talihsiz insanın kanı olmalı. Baksanıza benim çocuğuma. Lüle lüle savrulan saçlarının ışıltısına, güneş gibi doğan gülümsemesine. Bu yavaş yavaş ölmekte olan birisinin yüzü değil ki. Ben onunla sadece 2 yıldır beraberim. Ama her anıyı, her anı alsanız ve ucuca ekleseniz sonsuza dek sürer. İkinci ayrımın sonu sayfa 41.